Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim kitabından konuşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün binek üzerinde fetva vermek, binek üzerinde ilimle meşgul olmak, bununla ilgili bir bölüm var. Eski ulemamızdan anlatılır. Alimlerimiz evinden atına biner, medreseye gidinceye kadar etrafında 300 kadar talebesi, halktan insanlar sorular sorarak, bilgiler alarak o şekilde medreseye gelir. Medreseden çıkışta evine giderken aynı şekilde. Bunun gibi o hayvan üzerinde fetvalar verirler. Onun bir sünnet kısmı, temeli nerededir? Onu görüyoruz Buhari'de. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında insanlar meselelerini sorup öğrensin diye Mina'da durdular. Efendimiz devesinin üzerinde insanlar beni rahatça görsün, rahatça işitsin ve rahatça sorularını sorabilsinler diye devesinin üzerinde yapıyor hac farizasını, haccın bütün rükünlerini. Tavafını da o şekilde yapıyor ki insanlar görebilsinler diye. Nitekim namazı da ilk zamanlar öğretmek için mihrabın üzerinde, minberin üzerinde kılmıştı Efendimiz. İnsanlar nasıl rükûyu, secde görsünler diye. Çünkü her şeyin ilki oluyor, öğreniliyor. O şekilde haçta da Efendimiz devesinin üzerinde yanlarına biri gelip bilemedim de kurban kesmeden tıraş oldum dedi. Ya Resulallah, kurban kesmeden tıraş olmuşum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kes, günahı yok buyurdular. Diğeri gelip bilemedim de şeytan taşlamadan evvel kurban kestim dedi. İlk defa hac ediliyor. Tabi insanlar karıştırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı taşla, günahı yok buyurdular. Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o gün remi, taş atmak, nahir, kurban kesmek, halk, tıraş olmak, tavaf gibi bayram günü yapılacak amellerden takdim veya tehir edilmiş, öne alınmış, sona bırakılmış hiçbir şey sorulmadı ki cevabında yap, günahı yok buyurmuş olmasınlar. Efendimiz yapabilirsin, diğerlerinin tamamla günahı yok buyurdular. Ama bunu mezheplerin biraz farklı anlayışları var. Alimlerimiz binekteyken, yürürken, dururken yani her halükarda insanları aydınlatmalıdır. Alimin vazifesi insanların önünü aydınlatmaktır. Karanlıkları bertaraf etmektir. Bu otururken, binek üzerindeyken, yolda giderken, gelirken her türlü olabilir. İşte otobüste bugün için, trende, tramvayda, arabada, uçakta, alim her yerde bilgisini yaymalı insanlara, istifadeli olmalı. Allah'a itaatle meşgul olan alime sual ve fetva sormak, onun da buna cevap vermesi caizdir. Çünkü Peygamberimiz de hac yapıyor, bir ibadet halinde. Demek ki o aslında bir aral bulup, imkan bulup soru sormak caizdir diyor. Çünkü alim bir taati bitirdiğinde hemen diğer bir taate koşar. Bir ibadet, o boş zamanı olmayabilir. Onu her fırsatını değerlendirmek lazım. Nitekim burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haccın menasikini sırayla yerine getirirlerken cemrelerin yanından kendine pek çok sual tevcih edilmiştir. Yani Efendimiz haccını bitirsin de öyle soralım demiyorlar. O esnada hemen hac esnasında da sorular soruyorlar. Bugün de işte aynı şekilde hac esnasında, tavaf esnasında, Ramazan'da oruç tutarken o aralarda alimlere soru sormak caizdir deniyor. Alimlerimiz haccın şeytan taşlamak, kurban kesmek, tıraş olmak ve ifade tavafı gibi rükünlerini sırayla yapmanın sünnet mi yoksa vacip mi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Farklı rivayetlere göre her mezhebin vardığı bir sonuç, bir içtihat oluyor. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve benzerleri vacip olduğunu söyleyerek bunların sırasını değiştirenlerin kefaret olarak bir kurban kesmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Yani biraz önceki hadis-i şerifte o hadis-i şerife bakarak Hanefi birisi yani hiç bunlar arasında sıra gözetme gerek yok, hangisini önce yapsan problem yok gibi bir sonuca varmamalıdır. Her iki tarafın da delillerinin tafsili fıkıh kitaplarında mevcut. Onlar tartışmışlar bu konuyu. Sırayı gözetmenin vacip olduğunu söyleyenlere göre Hanefi, Malikilere göre Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifteki kastı bilmeyerek yaptığınız için günah yoktur. Ancak fidye gerekir şeklindedir. Yani cezası neyse onu vereceksiniz, ödeyeceksiniz. Çünkü haçta yanlış yapılan işler için cezalar vardır. Onları ödemek gerekir ama günaha girmiş olmazsınız. Yani burada günahı yok, mahzuru yok demek günahı yok manasındadır. Cezası yok manasında değildir. Cezası vardır. Cezasını ödeyeceksin ama günaha girmiş sayılmazsın. Çünkü bilmeden yaptın manasına almışlar. Ve diğer hadis-i şerifleri, diğer rivayetleri kullanarak bu sıranın, haçta sırayı gözetmenin vacip olduğu sonucuna varmışlar. Fetva sorana el ve baş işaretiyle cevap vermek. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin nakline göre Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İlim kabz olunacak. Yani alınacak, tutup alınacak, kaldırılacak. Cehalet ve fitneler zuhur edecek. Ve her çoğalacaktır. İlim, yani her taraf ilim dolu ama insanlar o ilimi amele geçirmiyorlar. O ilimin ne kastettiğini tam anlamıyorlar. Bugün olduğu gibi bilgisayarlarımız, telefonlarımız, CD'lerimiz, kütüphaneler dolusu ama o kütüphanelerden, o bilgilerden biz bir şey anlamıyoruz, onlardan istifade edemiyoruz, onları yaşamıyoruz. O zaman bu ilim çağıdır, herkes her şeyi biliyor manasına gelmez. İlimin kaldırılmaya başladığını gösterir. Sonra cehalet yayılacak diyor. Yani o kadar her şey ortada, bir sürü kitap basılırken, her tarafta cebimizde kitapları taşırken cehaletimizde de devam ediyoruz. Cahilce hareketlerimizi devam ediyoruz ve fitneler zuhur edecek. Herç çoğalacak buyuruyor Efendimiz. Ashab-ı kiram ya Resulallah herç nedir diyorlar. Herç kelimesini anlayamadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeyi kastederek mübarek ellerini yanlamasına indirerek işte böyle buyurdular. Öldürmek demektir. Efendimiz ama konuşmuyorlar, sadece bu şekilde hareket yapıyorlar. Öldürmek manasında her kelimesini bu şekilde el işaretiyle anlatmış oluyorlar. Burada da İmam Buhari Hazretleri el işaretiyle fetva vermek, bilgi vermenin de caiz olduğunu, ona bir örnek bulunduğunu göstermiş oluyor. Hercin lügat manası ihtilat ve karışıklık demektir. Katil, yani insanların birbirini öldürmeleri manasında kullanılması mecazendir. İhtilat, karışıklık olunca artık kim kimi niye öldürdü o anlaşılamaz hale geliyor. Bunu ıslahi olarak herç kelimesiyle ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eliyle yanlamasına kesme işareti yaparak herç kelimesini insanların kılıçla birbirini kesmesi manasında kullandığını ifade etmişlerdir. Diğer bir örnek bu konuda Esma radıyallahu anh anlatıyor. Esma binti Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma, Hazreti Ayşe validemizin ablası. Küsuf, yani güneş tutulması esnasında Ayşe radıyallahu anh'a namaz kılarken yanına vardım. Hazreti Ayşe namaz kılarken yanına vardım diyor Hazreti Esma. Bu insanlara ne oluyor? Neden korkuyorlar dedim. Bir korku hali var. Çünkü güneş tutulurken, ay tutulurken, hava karardığında, bulutlandığında, fırtına çıktığında Efendimiz bu tür hallerde korkuyor. Duaya başlıyor, ibadete başlıyor. Diyor ki, diyorlar ya Resulallah niye korkuyorsun? İşte bir rüzgar çıktı, yağmur yağacak, bulut geldi, yağmur yağacak, bereket olacak. Hava karardı, bir müddet sonra açılır. İnsanlar böyle konuşuyorlar, soruyorlar. Tabi bu cehaletten kaynaklanıyor. Cahil cesurdur deniyor ya. Bilmediği için öyle konuşuyor. Ama Peygamber Efendimiz diyor, ne bileyim diyor, belki Ad kavminin başına gelen bulut olabilir. Ad kavmine bulutları görünce heze aridu numturna dediler ki işte bu bulut bize yağmur yağdıracak dediler, sevindiler. Ama başlarına bela geldi. O bulut bela getirdi. Helak getirdi. Öncesini, önceki olayları bildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür hadiselerde aman ümmetimin başında bir şey gelir mi acaba diye korkuyor. Namaza, duaya sarılıyor. İşte güneş tuturken güneş tutulması namazı kılıyor. Bir korku hali tabi. Hazreti Esma diyor ki bu insanlar niye korkuyorlar? Hazreti Ayşe de güneş tutulduğunu anlatmak için semaya doğru başıyla işaret ediyor. Namaz esnasında. Bir de baktım ki bütün insanlar namaza durmuş. Ayşe Sübhanallah dedi. Ben bu mühim bir hadise ve ilahi azametin alametlerinden biri mi diye sordum. Başıyla evet diye işaret ettim. Bunun üzerine ben de namaza durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı pek ziyade uzattığı için üzerime baygınlık geldi. Efendimiz güneş açılıncaya kadar okuyor uzun uzun. Ayakta durmaktan yorulmuş, biraz da rahatsızmış herhalde, baygınlık geldi. Yanımdaki kırbadan başıma su dökmeye başladım diyor Esma radıyallahu anh. Namazdan sonra Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena edip şöyle buyurlar. Şimdiye kadar bana gösterilmeyen şeylerin tamamı şu namaz kıldığım esnada bana arz edildi. Cennet ve cehennem bile gösterildi. Efendimizin önünde bir ekran kurulmuş adeta. Gelecekle ilgili olaylar, gelecekte yaşanacak şeyler gösterilmiş. Cennet, cehennem gösterilmiş. Bana sizin kabirlerinizde Mesih-i Deccal yüzünden çekilecek imtihanlara benzer veya ona yakın bir imtihan geçireceğiniz vahyedildi. Bir imtihan, Deccal büyük bir imtihan, kıyamete yakın gelecek. İnsanların bir kısmı ona aldanacak, imanından olacak. Bir kısmı şüpheye düşecek. O şekilde büyük bir imtihan, kabirde de diyor Efendimiz böyle bir imtihan var. Sual, kabir suali. Bana diyor öyle vahyedildi. Sizin kabrinizde Deccal fitnesi gibi, yani dünyanın en büyük imtihanı, fitnesi Deccal. Demek ki kabirde de büyük bir imtihan bekliyor müminleri. Şehitse diyor mesela, şehide kabirde sual yoktur. Çünkü o dünyada imtihanını vermiştir. O imanıyla canını ortaya koymuş. Kılıcın parıltısı ona imtihan olarak yeter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kılıç tepesinde parladığı halde o kaçmamış. Cephede durmuş. Allah'a imanını ortaya koymuş, göstermiş. Şehit olmuş ve ona tekrar ikinci bir imtihan yok. Ama böyle bir imtihan vermeyen dünyada insanlar kabirde bir iman imtihanı verecekler. Çünkü Cenab-ı Hak hiç imtihana tabi tutulmadan iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz buyuruyor. Orada demek ki meleklerin sorusu iman kuvvetini ölçecek. Bu iman da çetin olacak imtihanda. Deccal'ın fitnesi gibi. Deccal nasıl aldatıyor? Cennet var, cehennem var. İnsanları öldürüyor, diriltiyor. Kuraklık meydana getiriyor, kıtlık meydana getiriyor, bolluk meydana getiriyor. Buna bakan insanlar bakıyorlar ki bu adam ilah zannediyorlar, bu varlık. İmanlarını kaybediyorlar. Böyle bir imtihan kabirde de olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabre giren kimseye bu adam, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki fikrin nedir diye sorulacak. Melekler geliyor, peygamberimizin resmini gösteriyor veya ismini söylüyor. Muhammed hakkında ne düşünüyordun diyecek. Şimdi kabirdeki ölü de bu dünyadaki gibi bilemeyecek yani. Dünyadan biliyorsun ki melek gelirse mutlaka peygamberimizden tarafa olur. Ama kabirde öyle bir hava olacak ki ya bu melek acaba kimden tarafa? Peygamberimizi kabul mü ediyor, red mi ediyor? Hangisi doğru, böyle bir şüphe içerisinde. Eğer müminse, yakın sahibi, imanı kuvvetli bir müminse, o kimse diyor ki o zat-ı şerif Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın Resulüdür. Bize apaçık deliller ve hidayet getirdi. İmandan hiç şüphe etmeden bunları söylüyor. Ama diğer insanlar bunu, herkes bunu böyle söyleyemiyor. Şüphe ediyor acaba doğru mu yanlış mı diye. Biz de onun davetine icabet ettik ve izinden yürüdük. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyecek. Ve bu sözünü 3 kere tekrar edecek. Bunun üzerine kendisine o halde yat da rahatına bak. Tamam diyor, imtihanı geçtin. İman imtihanını verdin kabirde. Güzel bir şekilde uyu. O zat-ı şerifin nübüvvetine yakinen iman ettiğini açıkça gördük denilecek. Kıyamete kadar artık kabrinde huzur içerisinde bekleyecek. Kabre giren kimse eğer münafık ise veya kalbinde şek, şüphe varsa o suale ben ne bileyim, işittim öteki beriki bir şeyler söylüyordu. Ben de onlar gibi söyledim cevabını verecek. Bir kısmı işte reddediyordu, bir kısmı kabul ediyordu. Bilmiyorum ki hangisi doğru gibi böyle tereddüt içerisinde kalacak ve imtihanı kaybedecek. Allah korusun, kabirdeki imtihanı kaybetmiş olacak. İslam, Allah'ın nimetlerini ve kudretinin eserlerini hiçbir an hatırdan çıkarmamak için muayyen bir nizam üzere tekerrür eden feleki hadiselerin, astronomik olayların her biriyle alakalı bir namaz koymuş. Vakitlerin ve zamanların hiçbirini ibadetsiz bırakmamıştır. Bir gün içerisinde devamlı astronomik olaylar yaşanıyor, değişiyor. Güneş doğuyor, yükseliyor, batıyor, meylediyor, karanlık artıyor, azalıyor. Bunların hepsi astronomik olaylar. Bunların her bir değişimine bir ibadet koymuş İslam. Bu şekilde Allah'ı hiçbir zaman unutmasın insanlar diye. Her gün aydınlığın başlamasıyla sabah namazı kılınıyor. Aydınlık olunca sabah namazı. Güneşin sarılığı geçince işrak namazı. Gündüzün dörtte biri geçince duha namazı. Günün yarısı bitince öğle namazı. Günün dörtte biri kaldığında ikindi namazı. Aydınlığın bitiminde akşam namazı. Koyu karanlık bastırınca yatsı namazı. Gecenin ortasında teheccüd. Ramazan'da teravih. Bayramlarda bayram namazları. Güneş ve ay tutulduğunda küsuf ve husuf namazları kılınıyor bu şekilde. Bunlar neyi gösteriyor? Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok çok zikredin diye. İşte insanlar Allah'ı devamlı zikretsinler, unutmasınlar diye. Bu şekilde namazlar var çeşitli vakitlerde. Sonra bunların arasında değişik dualar var. İşte arabaya binerken dua, evden çıkarken dua, eve girerken dua, tuvalete girerken, çıkarken, abdest alırken, yemek yerken, yemekten sonra gibi. Bu her an, her halükarda Allah'ı zikrettiğimiz dualar var. Demek ki 24 saat içerisinde devamlı Allah'ı zikretmemiz isteniyor bizden. Namaz kılan kişi başkasına bir şey hatırlatmak istediğinde erkekler Sübhanallah derler, kadınlar da el çırparlar. Muhtemelen Hazreti Ayşe validemiz henüz bu hükmü bilmiyordu veya sesini duyacak olan kız kardeşi olduğu için bunda şer'i bir mahsur görmemişti. Yani kadınlar, erkekler sesimizi duymasın diye Sübhanallah demez, el çırparlar. Burada sadece kardeşi olduğu için Sübhanallah demiş olabilir Hazreti Ayşe validemiz. Bu güneş tutulması namazıyla ilgili diğer bir rivayet var. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gün namaz kıldık. Kıyamı biraz uzattı. Aslında bize namaz kıldırdığında hafif tutardı. Namaz esnasında Efendimiz'den Rabbim ben onların içindeyim niyazından başka bir şey işitmiyorduk. Sonra Efendimiz'in elini uzatıp bir şey almaya çalıştığını gördüm. Sonra rüküye vardı. Namazın kalan kısmını seri bir şekilde tamamladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verince oturdu. Biz de etrafında oturduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorum namazı ve kıyamı uzattığım için şaşırdınız buyurdu. Biz evet ey Allah'ın Resulü, biz bir de sizin Rabbim ben onların içindeyim dediğinizi işittik dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı yedi kudretinde tutan, kudret elinde tutan zatı yemin ederim ki ahiretle ilgili size ne vaat edildiyse şu durduğum yerde bana arz edildi. Bana cehennem gösterildi. Onun bir kıvılcımı bu tarafa yönelip şu bulunduğum yere yaklaştı. Sizi kuşatmasından korktum da Rabbim ben onların içindeyim dedim. Cenab-ı Hak onu sizden uzaklaştırdı. Çünkü Enfal suresinde sen onların içindeyken Allah onları azap etmez buyuruyor. Efendimiz onu hatırlıyor. Ya Rabbi ben onların içindeyim, onları azap etme diye. Bir yaygı gibi parça parça geri döndü o kıvılcım. O esnada cehenneme bir göz attım. Gıfar oğullarından Amr ibn-i Hursan'ı orada yayına yaslanmış vaziyette gördüm cehennemde. Bu adam cahiliye döneminde hacıların mallarını çalardı. Bu sebeple cehenneme atıldığı Efendimiz'e gösterilmiş. Yani o anda belki cehenneme girmemiş henüz ama gelecek Efendimiz'e gösteriliyor. Orada zaman mefhumu ortadan kalkmış oluyor. Geçmişte, gelecekte gösteriliyor. Orada kendini hapsedip, kedisini hapsedip yemek vermeyen, gitmesine de müsaade etmeyen Himyerli kadını da gördüm. Efendimiz bir kadının kediyi hapsettiğini, yemek vermediğini, dışarıda bırakmadığını, dışarı bıraksa hayvan yiyecek, kendisi bulacak oradan. Bu sebeple cehenneme girdiğini bildiriyor. Onu da gördüm diyor. Efendimizin Rabbim ben onların içindeyim niyazını anlayabilmek için Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifine bakalım. Allah Teala ümmetim için bana iki eman indirdi. Ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor bu iki eman. Sen içlerinde olduğun müddetçe Allah onlara umumi bir azap verecek değildir. İstiğfar ettikleri müddetçe de Allah onlara azap edecek değildir. Efendimiz devam ediyor. Ben aralarından ayrıldığımda Allah'ın azabını önleyecek ikinci eman olarak istiğfarı kıyamete kadar aralarında bırakıyorum. Demek ki devamlı istiğfar halinde bulunmak lazım. Hazreti Enes anlatıyor benzer bir rivayet. Nebi Ekrem Efendimiz şöyle buyurdular. Kul kabrine konulup yakınları da arkalarına dönüp gidince ki onların ayak seslerini işitir kabir azabıyla ilgili. Kendisine iki melek gelir onu oturtup Muhammed diye bilinen o zat hakkında ne diyordun diye sorarlar. Mümin kimse bu soruya Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah orayı senin için cennetteki bir mekana değiştirdi denilir. Adam bakar her ikisini görür. Eğer ölen kafir ve münafık ise meleklerin sorusuna bilmiyorum insanlar ne diyorsa ben de onlar gibi söylüyordum diye cevap verir. Kendisine öğrenmedin, anlamadığın bir bilenin peşinden de gitmedin denilir. Sonra kulakların arasına demirden bir çekiç ile vurulur. Bu darbenin acısıyla öyle bir çığlık atar ki sesini insan ve cinlerden ibaret olan iki alem haricinde etrafındaki her şey işitir. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurmuşlar. Meyyit mezara konulur. Salih bir zat ise kabrinde endişesiz ve korkusuz bir şekilde oturtulur. Sonra ona sen hangi dindeydin diye sorulur. O ben İslam dinindeydim diye cevap verir. Sonra ona şu zat kimdir diye Resulullah hakkındaki itikadı sorulur. O da Muhammed Allah'ın Resulüdür. O bize Allah katından apaçık deliller getirdi. Biz de onu tasdik ettik diye cevap verir. Daha sonra ona sen Allah Teala'yı gördün mü diye sorulur. O da hiçbir kimse Allah Teala'yı dünyada göremez diye cevap verir. Bu önemli bir ölçü. Hiç kimse dünyada gerçek olarak, rüya olarak ayrı Allah'ı göremez. İşte dünyada Allah'ı gördüm, Allah'la konuştum diyenlerin yalancılığını buradan anlayabiliriz. Daha sonra onun için cehennem tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak cehennem alevlerinin şiddetli hararet ve sıkışıklıktan birbirlerini kırıp geçirdiğini görür. Ateş ateşe yiyor. Ona Allah Teala'nın seni koruduğu ateşe bak denilir. Sonra onun için cennet tarafına bir pencere açılır. Cennetin süslerine ve nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine işte bu güzel yer senin makamındır denildikten sonra burada demek ki iki tarafta gösteriyor. Nereden kurtuldun, nereyi kazandın? İkisi de içinde büyük bir sevinç duyuyoruz da mümin. Kafir için nereyi kaybettin, nereye düştün? O da ikisi için büyük bir pişmanlık ve acı duyuyor. Deniyor ki Müslümana sen dünyada yakini iman üzereydin. Bu sağlam iman üzere öldün ve kıyamet günü inşallah bu iman üzere diriltileceksin denir. Kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarında oturtulur ve kendisine sen hangi dindeydin diye sorulur. Bilmiyorum diye cevap verir. Sonra ona şu zat kimdir diye Resulullah hakkındaki itikadı sorulur. O da insanlar onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onu söyledim. Dini konularla pek ilgilenmez insanları taklit ederdim der. Dini konuları pek gündemimde değildi. Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennetin süslerine ve nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine iman etmediğin için Allah'ın senden uzaklaştırdığı cennete bak denilir. Daha sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Oraya bakar, alevlerin birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona işte bu senin yerindir. İslam hakkında şüphe üzerinde yaşadın, şüphe üzerinde öldün ve inşallahü teala kıyamet günü şüphe üzerinde diriltileceksin denilir. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyurmuşlar. Biriniz öldüğü zaman varacağı yer sabah akşam kendisine gösterilir. Ölü cennet ehlinden ise cennetin makamlarından biri gösterilir. Cehennem ehlinden ise cehennemdeki yerlerden biri gösterilir. Her ölüye işte bu kabir kıyamet günü diriltilinceye kadar senin yerindir denilir. Deniyor kıymetli dinleyenler. Buralarda bu hadislerde Efendimizin kabir hayatıyla ilgili ve güneş tutulmasına kıldığı namazla ilgili konular izah edilmiş oldu, anlatılmış oldu. Buradaki mesele neydi? Baş ile fetva vermek. Fetva sonra el ve baş ile işaretli cevap vermekti. Hazreti Efendimizin eliyle cevap vermesi, Hazreti Ayşe'nin başıyla cevap vermesi ve bunlarla ilgili hadislerin benzerlerinden bahsetmiş olduk. İnşallah yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.